Şiir Gemisi. Sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Gemisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta da geçen hafta konuşmaya ve şiirlerini paylaşmaya başladığımız İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği ve elbette şiirleriyle devam edeceğiz Şiir Gemisi'nde. Şiir Gemisi'ni Bleda Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar. Nuri Göktaş'la çalışıyoruz bugün teknik masada ve Bleda Yaman hemen yanı başımda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi hürmetle, sevgiyle selamlıyorum.
Sevgi de saygı da bizden. Şimdi her şeyden önce geçen hafta Sefahat'ten başlamıştık.
Evet.
Sefahat'ın birinci bölümünü anlatmıştınız, birinci kitabını anlatmıştınız bize. Orada hatırladığımız toplumcu bir şair oluşu ve İslam şairi oluşuydu. Ve örneklerde vermiştiniz şiirlerinden.
Doğrudur.
Bugün ikinci kitapla mı devam edeceğiz?
Bugün ikinci kitabıyla başlayacağız sohbetimize.
Hı hı.
İkinci kitabının ismi Süleymaniye Kürsüsü'nde.
Evet.
Aslında tek bir şiirden meydana geliyor.
Hmm.
Bu eserinde Mehmet Akif Süleymaniye Camii'nde halka hitap eden bir vaizi konuşturuyor.
Evet.
Manzum hikaye de diyebiliriz aslında biz bu tarza. Bu tarzda kaleme alınmış olan bu eserde adı verilmeyen beyaz sakallı, temiz yüzlü bir ihtiyar olarak tasvir edilen bir zat-ı muhterem var. Alemi İslam ve Japonya'da İntişar-ı İslamiyet adlı bir seyahatnamesi bulunan Tatar Türklerinden meşhur gezgin Abdurreşit İbrahim olduğu kabul ediliyor bu zat-ı muhteremin.
Evet.
İsmi verilmiyor. Fakat Akif'in burada anlattığı bu şahsiyeti Abdurreşit İbrahim olarak kabul ediyor.
Hı hı.
Akif'in şiiriyle Abdurreşit İbrahim'in kitabı karşılaştırıldığında muhteva benzerliği açıkça görülür. İçerikler çok benzerdir.
Hı hı.
Doğrudur. Çünkü Abdurreşit İbrahim'in kitabı Sibirya'dan başlayıp Moğolistan, Mançurya, Japonya, Kore, Çin, Hindistan, Hicaz ve Orta Doğu üzerinden İstanbul'da tamamladığı yaklaşık 3 yıl süren seyahatinin izlenimlerinden oluşmakta.
Hı hı.
Söz konusu seyyahla yakın dostluğu bulunduğunu bildiğimiz Mehmet Akif'in şiiri yaklaşık olarak aynı coğrafyayı içine alıyor.
Hı hı.
Safahat'in birinci kitabında İstanbul özelinde tasvir ettiği o perişanlık manzaralarını ve ızdırap hikayelerini bu eserinde bütün İslam dünyasının ortak problemi olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla İstanbul'u İslam medeniyetinin, İslam dünyasının merkezine koyuyor. Ona göre İslamiyet'in uyulmasını ve uygulanmasını istediği ilkelerin terk edilmiş olması Müslümanları karanlığa, cehalete, fakirliğe ve sonunda sömürge olmaya itiyor. Bundan kurtulmanın yolu ise İslamiyet'i hurafelerden arındırarak tıpkı asr-ı saadetteki saflığına kavuşturmak ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir yorumu yapmak.
Asr-ı saadetteki saflığının özellikleri neymiş İslam'ın?
Asr-ı saadetten kastımız Hazreti Peygamber dönemindeki İslam'ın o saf ve duru haliyle hurafelerin girmediği, bidatların olmadığı, sadece Allah'ın hükümlerinin ve peygamberin yaşantısının esas alındığı Müslümanlık.
O zaman burada da tabii ancak bunun gerçekleşebilmesi de cehaletten kurtulmak ve bilgiyle donanmakla olacak herhalde.
Muhakkak. Doğrudur. Mi? Akif bunu savunuyor.
Peki Bülbül şiirini ilk şiiri olarak okuyalım mı Bleda Yaman? Bu bölümün ilk
çok
şiiri
güzel
olarak
olur.
Dinleyenlerimiz
çok güzel
uyusunlar
bir
o başyapıtla. Evet, Bülbül. Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad, zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat.
O müstarak, o durgun vecdi nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya Rab, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-i mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, ufuklar, bud'i mutlaklar bütün mahkumi pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrarı dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir, hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.
İkinci kitabı da böylelikle tamamlamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Hakkın Sesleri adlı üçüncü şiir kitabından bahsedecek bize Bile Dayaman. Doğru mudur?
Doğrudur efendim. Mehmet Akif Hakkın Sesleri isimli üçüncü şiir kitabında bazı Kur'an ayetlerini şiirin imkanlarıyla serbest bir şekilde yorumluyor. Şair bu ayetleri bir çıkış noktası olarak ele alıyor ve bunun ilhamıyla mevcut toplumsal, siyasal meselelerle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Hakkın Sesleri isimli 3. kitaptaki şiirler, Balkan Savaşı sırasında yazıldıkları için hepsinde doğrudan ya da dolaylı olarak bu savaşın doğurduğu felaket ve acılar işleniyor. Başka bir deyişle şair bu acıları dile getirmeye vesile olacak ayetleri seçiyor aslında. Bu şiirlerle Mehmet Akif toplum meseleleri karşısındaki duyarlılığını bir kez daha göstermiş oluyor. Balkan Savaşı'nı son felaket olarak nitelemiştir Mehmet Akif. Hakikaten de öyledir. O yüzyılın gerçekten en felaket içeren savaşlarından biri. Bu savaşın millet üzerindeki tahribatını tasvir ederek en azından bu felaketlerden ders alınması için ve aynı hataların tekrarlanmaması için uyarılarda bulunuyor. İşte o bahse konu ayetleri de bu uyarıları dile getirirken ilham kaynağı olarak kullanıyor. Çünkü Mehmet Akif'in şiiri hayatla iç içe. Gündemi halkın gündemi. Bu tarihlerde Müslüman Türk toplumunda yaşanan bozgun psikolojisinin halkın değerlerini ve duyarlılığını paylaşan biri tarafından dile getirilmiş olması gayet tabii doğal bir durum. Bu kitaptaki şiirlerde Mehmet Akif hem sorumsuz ve beceriksiz yöneticilere hem de halka önderlik yapamayan, daha doğrusu onu yanlış yönlere sevk eden aydınlara ve hem de yaşadığı bütün zilletlere rağmen vurdum duymazlığa devam eden bazı halk kesimine karşı büyük bir isyan halinde. Biz Akif'in bu konularda ateşli bir savunucu olduğunu biliyoruz. Evet. Hürriyet konusunda, cehalet karşısındaki savaş konusunda, toplumsal gelişmeye kapalılık konusunda Akif'in dirayet gösterdiğini biliyoruz. Evet. Hemen her şiirin sonunda Allah'a yönelir ve bir kurtuluşun gerçekleşeceğine dair umudunu ve inancını dile getirir Mehmet Akif. Fakat bu inancını dile getirirken de eleştirmekle uygun gördüğü her kesimi eleştirir. Ayrım yapmadan. Bu inanç daha sonra özellikle Çanakkale savaşları sırasında yazdığı Asım'daki kadar kuvvetli değil. Bu kitaptaki şiirler daha çok Mehmet Akif'in umutsuzluğu ve isyanı olarak yorumlanabilir.
Evet. Böylelikle Hakkın Sesleri adlı 3. kitabını da geride bırakmış olduk. Neyle devam ediyoruz şimdi?
Şimdi Fatih kürsüsünde ile devam edeceğiz. Hı-hı. Fatih kürsüsünde Mehmet Akif'in ikinci kitabı olan Süleymaniye kürsüsünde gibi uzun soluklu tek bir manzumeden meydana geliyor.
Bu dördüncü mü
dördüncü oluyor? Dördüncü oluyor. Fatih kürsüsünde Mehmet Akif'in Hı-hı. dördüncü kitabı. Burada da bu kez Fatih Camii'nde verilen bir vaaz olarak tasarlanıyor kitap. Daha doğrusu vaaz olarak tasarlanan şiirlerden oluşur.
Evet.
İki bölümden meydana geliyor bu eser. İlk bölümünde birbiriyle arkadaş olan fakat milletin geçmişi, bugünü ve geleceği konusunda farklı düşünce ve beklentileri bulunan iki kişinin konuşmalarına yer veriliyor. Ve bu bölümde daha çok çatışma egemen. Bu bir bakıma toplumda caminin dışındaki bölünmüşlüğü yansıtıyor. O dönem için söylüyorum. İkinci bölüm vaazdan meydana geliyor. Bu eserde sahne camidir. Hı hı. Ve caminin toplayan, bir araya getiren anlamlarına uygun olarak birbirinden farklı düşüncelere sahip bu iki kişi, temsili iki kişi burada.
Hı. Burada bir araya mı?
Bir araya geliyor.
Hı.
Ancak vaaz söz konusu bölünmüşlüğün sadece bu iki arkadaşla sınırlı olmadığını, milleti oluşturan unsurlar, aydınlar, gençler, din adamları ve benzeri arasında da derin görüş ayrılıklarının bulunduğunu ortaya koyan sosyolojik tespitlerle dolu. Akif'in bu şiirde amacı Süleymaniye kürsüsünde de olduğu gibi bir din adamı aracılığıyla topluma doğru yolu göstermek ve onu esasında parçalanmışlıktan kurtarmaya çalışmak bir araya getirme çabasıdır diyebiliriz Fatih kürsüsünde kitabı için. Bir bakıma Mehmet Akif'in İlk kitabı Safahat'te yer alan İnsan şiirinde çerçevesini çizdiği ve Durmayalım şiiri, Geçinme Belası şiiri ve Azim şiirlerinde bir takım örnek yaşantılarla açıkladığı irade felsefesinin geniş planda uygulandığı bir eserdir Fatih kürsüsünde. Bu eserin ikinci meşrutiyet döneminin fikir akımlarından İslamcılık ideolojisi bağlamında da önemli bir yeri var. Bu dönemde özellikle de bu eserin yazıldığı 1914 yılında fikir hayatımızda İslamcılık ile Türkçülük ideolojileri çatışma halinde. Bu çatışma halindeki dönemde her ne kadar Türkçülerin çoğu İslami değerleri dışlamıyor ve İslamcı aydınların büyük bir kısmı da Türklüğe ait değerlere sırt çevirmiyor olsa da devlet yönetiminin dayandığı ilkelerin kaynağı olma iddiası taşımaları dolayısıyla bu iki fikir akımı doğrudur.
Değil mi?
Rekabet halindeler.
Her ne kadar ters değiller ama bir taraftan da bir rekabet var.
Muhakkak.
İki görüş arasında.
Evet. Bu eserde Mehmet Akif'i biz İslamcılık ideolojisinin tezlerinin savunucusu olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla yapılan Süleymaniye kürsüsünde ve Hakkın Sesleri'ndeki bazı şiirlerde de gördüğümüz ırkçılık eleştirisi bu eserinde de İslam milleti fikrinin dağılmasına duyulan tepkinin bir ifadesi olarak önemli bir yer tutuyor. Fakat bu görüş Akif'te değişecek ve dönüşecek.
Bakalım ondan nasıl evrilecek.
Evet. Balkan Savaşı'nda yaşanan acıların kaynağı olarak gördüğü ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açtığını düşündüğü Türkçülük ideolojisini Akif aynı yıllarda Sırat-ı Mustakim'de çıkan vaaz ve tefsir yazılarında da şiddetle eleştiriyor. Henüz Birinci Dünya Savaşı'nın doğuracağı sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Arap dünyasının...
Yani milliyetçilik yok ortada.
Doğrudur. Ortada bir milliyetçilik yok. Siyasi manada bir milliyetçilikten bahsetmiyoruz o dönem henüz. Arapların da Osmanlı'dan uzaklaşmasına sebep olacak bir ideoloji cereyan edecek. Ancak Akif'in ve diğer İslamcı aydınların bütün uyarı ve telkinlerine rağmen başlamış olan süreç tamamlanmıştır. Bu süreçte nedir? Araplar 1. Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı Devleti'ne başkaldırıyorlar ve milli mücadele yıllarına gelindiğinde ise Türk aydınları için Türk milliyetçiliğinden başka bir seçenek kalmıyor. Nitekim bu yıllarda yazdığı şiirlerde Mehmet Akif de millet kavramını artık bütün Müslümanları değil, Türkleri içine alan bir kavram olarak kullanmaya başlıyor. Ve hatta İstiklal Marşı'nda da kahraman ırk olarak bahsediyor milletimizden. Dolayısıyla onun düşüncelerinin de o dönem cereyan eden, o dönem yaşanan siyasi gelişmelerden, o dönem yaşanan savaşlar sonrasında ortaya çıkan ulusçuluk akımından maalesef nasibini alan Osmanlı Devleti'nin düştüğü durumu görerek artık Mehmet Akif de İslamcılık ideolojisinden milliyetçilik ideolojisine kaydığını söyleyebiliriz.
Peki o zaman Ağlarım Anlatamam adlı şiir, bakalım üstadın...
Bu benim en sevdiğim şiirdir bu
Öyle
arada.
Mi? Bakalım hangi duygularla bezeliymiş. Okuyoruz Ağlarım Anlatamam.
Bana sor sevgili Kari. Sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem yalnız. Aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hissi yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
Peki, Mehmet Akif'in 5. şiir kitabına, Hatıralara geldiğimizde neler var? Kaç şiir var bu kitapta?
Hatıralarda toplam 10 şiir bulunuyor 5. şiir kitabında. Bunlardan 4'ü birer ayetin, ikisi ise birer hadisin yorumlandığı şiirler. Hı hı. Ve bu yönüyle Hakk'ın seslerindeki şiirleri hatırlatırlar. Uzun soluklu ve hacim bakımından da kitabın 1/4'ünden fazlasını oluşturan 3 şiir var burada. Bunlardan birincisi El Uksur, ikincisi Berlin Hatıraları ve Necid Çöllerinden Medine'ye. Bu 3 şiirde şairin seyahat izlemlerini yansıttığını görüyoruz, hı hı, bu manzumelerde. Bu kitaptaki şiirler Balkan Savaşları'nda yaşanan bozgun ve ardından gelen felaketlerin acılarıyla buna sebep olanlara duyulan öfkenin dile getirilmiş olması bakımından birbirlerine benzerler. Bu kitaptaki şiirlere bakıldığında hemen tamamına umutsuz ve karamsar bir ruh halinin egemen olduğu görülür. Hmm. Bu da çok doğal. Bunların sebeplerini irdeledik, bahsettik.
Evet, Balkan Savaşları.
Dolayısıyla bunun sebebi bu şiirlerin yazıldığı dönemde yaşananlar.
Evet, evet.
Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti için bir yıkımla sonuçlanan, hı-hı, boğucu havasında yazılan bu şiirlerde, hı-hı, Mehmet Akif bile kendisini umutsuzluğa kapılmaktan koruyamıyor maalesef. Hı-hı. Mehmet Akif'e göre bütün bu hezimetlerin sebebi Müslümanların İslam'ın temel prensiplerinden uzaklaşmış olması. Bu temel prensiplerin başında da çalışmak geliyor. Onun Osmanlı Devleti'nin birçok cephede birden savaştığı bir dönemde bile cihadı değil, İslamiyet'in ahlaki boyutunu öne çıkarması üzerinde düşünmek gerekir. Burası önemli bence. Akif'in bu bakımdan biz ciddi bir entelektüel olduğunu söyleyebiliriz. Müslümanlık huyun güzelliğinden ibarettir hadisi şerifini bir şiirine başlık yapıyor. Bunu başlık yapmış olması da bu bakımdan anlamlı. Mehmet Akif'in İslam şairi olduğunu unutmamak, fakat şiirlerinde Osmanlı Devleti'nin cihat fetvası çıkardığı bir dönemde bile halkı savaşa değil, bireysel olarak kendini yetiştirmeye, iyi ve ahlaklı insan olmaya teşvik ettiğini dikkate almamız gerekiyor. Bu kitaptaki şiirlerinde Mehmet Akif bu teşviki olumsuzluk ve çarpıklıkları, ahlaksızlıkları öne çıkararak halkı uyarmak suretiyle yapıyor.
Evet.
Bir de şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Hı-hı. Zaten o dönemde biz milli edebiyat akımını konuşurken de bahsetmiştik. Hı-hı. Cihat düşüncesi etrafında savaş halini, savaş psikolojisini milli edebiyatçıların ifade ettiğini, milliyetçilerin dile getirdiğini, belki de Akif o alanın bu isimler tarafından kapatıldığını, hı-hı, gördüğü için bu şekilde bir yol seçmiş de olabilir diye yorumladım ben.
Evet, doğru.
Mehmet Akif'in 5. şiir kitabı Hatıralar'da bunlardan bahsediliyor. 6.sı olan Asım'a geldik sanırım.
Evet.
Mehmet Akif'in şiir kitaplarının 6.sı olan Asım, eleştirmenlerce onun sanatının zirvesi olarak kabul ediliyor.
Evet.
Çünkü onun ilk kitabı Safahat'tan itibaren örneklerini verdiği manzum hikaye tarzının en yetkin örneğini burada görüyoruz biz.
Gerçekten.
Öyle. Asım bir tiyatro eseri gibi düzenlenmiş, hı-hı, çok sesli bir metin. Bu sesler Mehmet Akif'in zaman zaman kendi içinde bir çatışma da yaşayan ruh hallerinin tezahürü.
Ne güzel bir
dışa vurumu aslında.
Evet.
Mehmet Akif'in iki farklı ruh hali arasında yaşanan çatışma, Asım'da Köse İmam ve Hocazade'nin şahsında bir nesil çatışması gibi yansıtılıyor. Köse İmam 2. Abdülhamit devri insanının, Hocazade ise büyük mücadeleler sonunda 2. Meşrutiyet'in ilanını sağlayan ve hürriyeti elde eden yeni neslin temsilcisi.
Evet, Köse İmam.
Köse İmam ve Hocazade.
Hocazade, evet.
Esere Çanakkale şehitlerinin muhteşem destanı ile Asım'ın niteliklerinin anlatıldığı son bölümü dışında karamsarlık ve umutsuzluğun egemen olduğunu belirtmek gerekir. Bu umutsuzluk Köse İmam ve Hocazade'nin ülkenin geleceğini Asım'a emanet etme konusunda birleşmelerine yol açar. Buradaki Asım karakteri de geleceğe yön verecek dönemin gençliği. Sembolik bir karakter. Özellikle Hocazade'nin Asım'a dair anlattıkları, Hocazade'den daha karamsar olan Köse İmam'ı da Asım'ın nesli konusunda umutlandırmış gibi bu eserde. Eserin sonuna doğru Köse İmam ayrılır, sahneye Asım çıkar. Kendi neslinin hatalarını kabul eden ama bunlardan ders çıkarmak gerektiğinin de bilincinde olan Hocazade'nin Asım'a Almanya'da yarım bıraktığı tahsilini tamamlaması yönündeki telkini ve nasihati ve Asım'ın hem kendisi hem arkadaşları adına bunu kabul etmesiyle eser sona erer.
Evet.
Biz burada da Akif'in Batı'nın fennini, Batı'nın teknolojisini, Batı'nın ilmini nasıl almamız gerektiğini de aslında burada sahneye taşıdığını görüyoruz. Artık ülkenin geleceğinin Asım'ın nesliyle aydınlığa kavuşacağına şüphe yoktur.
Başka bir nesil yok çünkü.
Doğrudur.
Bunu yapacak diyor, değil mi?
Köse İmam'ın hem kendi neslinden hem de Hocazade'nin temsil ettiği meşrutiyet neslinden herhangi bir umudunun kalmadığını ortaya koyan,
evet,
bizi kim kurtaracak, var mı ki bir başka nesil sorusuna Hocazade'nin verdiği cevap Asım'ın nesli hocamdır. Ve Akif bu eserine birçok yerde gönderme yapar. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş meğer.
Oo, evet.
Gibi.
Evet, evet. Peki dili açısından Asım Mehmet Akif'in şiirlerinde dili açısından hangi noktayı taşır?
Aslında Asım Mehmet Akif'in dili açısından zirvedir diyebiliriz.
En olgun dönem, öyle mi?
Doğrudur. Olgunluğu göstermek bakımından da önemli bir eser olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu eseri Mehmet Akif'in sanatının zirvesi sayabiliriz.
Zaten
çünkü
eser başlı başına bir zirve diyorsunuz.
Doğrudur. Çünkü Asım'dan sonra yayımlanan Gölgeler isimli eserde yer alan ve şairin Mısır hayatında yaşadığı olumsuzlukların izlerini taşıyan o şiirlerin çoğu Asım'daki dil mükemmelliği ve kompozisyon bütünlüğünden uzaktır.
Enteresan, evet.
Asım'da Mehmet Akif meşrutiyet dönemine kadar kalem aldığı fakat safahate dahil etmediği şiirleriyle başlar ve meşrutiyet döneminde belli bir olgunluğa ulaşan şahsi üslubunun en mükemmel örneğini verir.
Çok güzel.
Nihayetinde Asım sadece Mehmet Akif'in değil, Türk Edebiyatı'nın da zirve eserlerindendir diyebiliriz.
Hiç kuşkusuz. Peki 6. kitabı galiba Asım'la birlikte bitiriyoruz ve sonuncu kitap, 7. ve son kitabı Gölgeler'e geldik.
Evet, Mehmet Akif'in 7. ve son şiir kitabı Gölgeler 1933 yılında Mısır'da basılıyor. Bu kitapta yer alan şiirlerin birçoğunun anlaşılabilmesi, onun Mısır hayatına dair bazı ayrıntıların bilinmesiyle mümkün. Çünkü burada Mısır'da gördüğü, yaşadığı, tecrübe ettiği olayları, hadiseleri, durumları anlatıyor Mehmet Akif. Kahire yakınlarındaki küçük bir yerleşim birimi var, Hilvan. Hilvan'da yaşıyor Mehmet Akif Mısır'da. Bu yıllarda Kahire'deki Camiatül Mısriye adlı eğitim kurumunda Türk Edebiyatı dersleri vermesinin dışında en önemli uğraşının İstanbul'dayken kendisine verilen bir görev vardı. Bundan bahsetmiştik Diyanet İşleri Başkanlığı'nca. Kur'an tercümesi. Bir yandan da Kur'an tercümesiyle meşgul oluyor bu yıllarda. Bu tercüme işinin Mehmet Akif'i çok yorduğu ve şiir faaliyetini de büyük ölçüde sekteye uğrattığını görüyoruz. Şiir kitaplarını aldığı ilk şiirlerini 1908 yılından itibaren yayımlayan Mehmet Akif'in ölümüne kadar yaklaşık 28 yıllık şiir hayatı ve bu sürenin yaklaşık 10 yılının Mısır'da geçtiğini biliyoruz.
O zaman 7. şiir kitabının da gölgelerinde Mısır kokuyor olması her
muhakkak
anlamda, onun anılarıyla,
evet,
dolu olması da yadsınamaz.
Doğrudur. Burada hangi eserler var onlardan bahsedelim. Bu dönemde yazdığı şiirlerin birbirinin devamı, dolayısıyla aslında tek bir şiir sayılabilecek olan Gece var. hicran, secde. Firavun ile yüz yüze ve sanatkar dışında Mehmet Akif'in Asım'la gelmiş olduğu noktayı temsil etmekten çok uzak olduklarını belirtiyoruz.
Bu kitaptaki şiirler Balkan Savaşı'nın etkilerini de taşır mı, yoksa sadece Mısır üzerine yazılanlar mıdır?
Şöyle, bu kitaptaki şiirler Balkan Savaşı'nın etkilerini taşır. Hı-hı, hayatının taşır. Sonuna kadar taşıyor Mehmet Akif.
O karamsarlık orada da var.
Fakat arada kişiler değişir, konuşturduğu isimler dönüşür. Hı-hı. Fakat o hezimet duygusu hep vardır. O hezimetle başa çıkma duygusu hep vardır. Biz burada da bu yıllarda yazdığı şiirlerden ziyade mektupların çoğunda da şiire zaman ayıramadığından şikayet ettiğini biliyoruz. Evet. Ve bu dönem yazdığı şiirlerde de aslında o karamsar havanın egemen olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, böylelikle tüm kitaplarını 7 kitabında tamamlamış olduk bile de Yaman. Bunun için acaba sonuna yaklaşırken, yavaş yavaş sonuna gelirken programımızın bir şiir daha okuyalım. Sonrasında da belki kısa bir kapanışla şiir gemisini nihayetlendirmiş oluruz. O şiirde 2-3 balta ayırmaz bizi mazimizden adlı şiir olacak. İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü madem ki derindir cidden, dalı kopmuş ne olur, gövdesi gitmiş ne zarar. O bakarsın yine üstündeki edvarı yarar, yükselir fışkırıp afakı perişanımıza, yine bir vaha serer kavrulan imanımıza. Sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 25-30 yılda yazdığı şiirlerini bir araya getirdiği 7 şiir kitabıyla Türk şiirinde gerçekten herhalde önemli bir boşluğu doldurmuştur, evet. Değil mi bile de Yaman?
Muhakkak. İstiklal şairimiz kalemini millet ve memleket meselelerine hasretmiş bir sanatkardır diyebiliriz. Hı hı. Şiirleriyle daha çok içinde yaşadığı toplumun acılarını dile getirmiş, ülkülerini dile getirmiş, yer yer övünçlerini dile getirmiş. Ama aynı zamanda bu acıların sona ermesi için çözüm önerileri sunmuş, duyarlı ve vicdanlı bir aydın. Hı. Bu duyarlı ve vicdanıyla çağına ayna tutarken genellikle bir klişe halinde söylenenin aksine sanat ve estetikten ödün vermiyor. Çünkü birçok sanatçının biz Akif'e onun gerçekçi, toplumsal gerçekçi olmasından dolayı estetik kaygıdan uzak yakıştırması yaptığını biliyoruz.
Ve Türkçeyi gerçekten her türlü duyguyu en güzel şekilde taşıyabilecek bir dil olduğunu da sonuna kadar savunmuş bir şair.
Muhakkak, muhakkak öyle.
Evet. Başka bir sözümüz yoksa
başka bir sözümüz
şiir gemisini
kalmadı.
Bitiriyoruz.
Evet, herkesi yine sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. İstiklal şairimizi de rahmet ve şükranla yad
anımız
ediyoruz.
Evet, çok teşekkür ederim.
Ben
sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle Bilede Yaman ve Feray Uzun birlikte hazırladıkları şiir gemisini sonlandırıyoruz. Nuri Göktaş'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize şiir gibi günler diliyorum. Hoşçakalın. Şiir gemisi.